Ayrım 20, Kanun Dışında, Cengiz Erdinç, Murat Toklucu, sayfa 184. Karma Ekonomi Mücahide, Raki Güney Zobu. Döviz kara borsacısı başkomiserin masasında camın altındaki fotoğrafa hırsla parmağını bastırdı ve yanaklarının iki yanından aşağıya doğru inen sakalları titreterek "İşte bu!" diye bağırdı. Başkomiser fotoğraftaki çakı gibi Amerikan subayının Rocky'nin ta kendisi olduğunu biliyordu. Kaçak döviz satın almak isteyen tüccarın kaptırdığı paraların üzerine bir bardak soğuk su içmekten başka seçeneği kalmadığını da. Tacir camın üzerine hırsla bastırdığı parmağının şiştiğini ancak cüzdanının acısını unuttuktan sonra fark edebildi. Dipnot, Cengiz Erdinç, Suçun İlahları dizisi, Karma Ekonomi Mücahidi, aktüel sayı 255, 23 Mayıs 1996. İstanbul Emniyeti'nin Asayiş Şubesi'ndeki bu sahne 1960'ların başından itibaren defalarca tekrarlandı. Kurbanların kayıplarını sineye çekmekten başka yolu yoktu. Her yeni kurban efsaneye bir tuğla daha koyuyor, Rocky adı suç dünyasında tüm zamanların en büyük dolandırıcısı mertebesine doğru ilerliyordu. Rocky ya da gerçek adıyla Güney Zobu, İstanbul'un köklü ailelerinden birine mensuptu. İki kuşaktan bu yana paşazadeydi. Dedesi Osmanlı paşalarından Hasan Rıza, babası emekli tümgeneral Şemsettin Zobu, amcası ise ünlü tiyatrocu Vasfi Rıza Zobu'ydu. Güney Zobu Taksim'de Maxim Gazinosu'nun yanında yükselen Taner Apartmanı'nın ikinci katında doğdu. Çocukluğunu Büyükada ve Cihangir'de geçirdi. Gelecekteki kariyerinde çok işine yarayacak ekalliyet ruhunu ve onları ürküten devlet korkusunu yakından tanıdı. 15 yaşında evi terk etti. 1,5 yıl kapalı çarşı çevresinde boksör Deli Niyazi'nin peşinde gezinip Arap Zobu lakabıyla kavga sanatında mesafe kat ettikten sonra biraz da zorunlu olarak ikinci evliliğini yapan annesinin yanına Amerika'ya gitti. 1955 yılıydı. Diana kasırgası arkasında 200 ölü bırakarak geçip gitmiş, zenci şarkıcı Küçük Richard, Tutti Frutti ile ortalığı sallamaya başlamıştı. Elvis Presley listelerde görünmüyordu ve Marilyn Monroe henüz Norma Jean Mortensen adını kullanıyordu. Cehennemin içinden cennete düşmüşüz dediği Amerika, Güney Zobu'nun yaşamındaki en keskin virajlardan biriydi. 4,5 ay hapiste kaldı. İngilizcenin sırlarını, zenci argosunu ve biraz da suçun evrensel tekniklerini öğrendi. Dönemin ilahları Tony Curtis ve James Dean arasında gezinen siması ve atletik yapısıyla iş bulmakta, dostlar edinmekte hiç zorlanmadı. Lokantalarda komedik, garsonluk, karides temizleyiciliği gibi işlere girip çıktı. Önceleri Hacı diye çağrılıyordu. Fedailik yaptığı bir kafede çıkan olayda yeni bir lakap aldı. Kız arkadaşına asılan iri yarı bir adamı ani kafa darbesiyle yere sermişti. İri yarı adam ertesi gün burnu sarılı halde kafeteryaya geldi. Herkes kavga çıkacak diye düşünüyordu. Ama bu ufak tefek adamı da cesaretini de takdir ettiğini göstermek için 10 dolarlık bir banknot ve Rocky lakabını verdi. Çünkü kafayı yiyip yere serilen adam dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu yenilgisiz elinde tutan boksör Rocky Marciano'nun antrenman boksörü Jesse Martinez'di. Güney Zobu haytalıkla geçen 4 yıldan sonra karıştığı bir başka kavga yüzünden Amerika macerasına nokta koydu. Cezaevine girdi, çıkar çıkmaz belinden ve bileklerinden zincirlenerek bindirildiği uçakla Viyana'ya sınır dışı edildi. Oradan da Türkiye'ye gönderildi. 1959 yılıydı. Türkiye küçük Amerika olma yolunda Menderes iktidarının en kötü dönemini yaşıyordu. Rocky önceleri Amerika'ya dönmenin yollarını aradı. Beyoğlu onu bu fikrinden caydırdı. Ayağının tozuyla ünlü gece kulübü Karavan'da fedailik yapmaya başladı. Daha çok mekteplilerin geldiği, caz orkestralarını sahne aldığı Karavan'da yeraltı dünyasıyla tanıştı. Mike lakabıyla tanınan ve düpedüz gangsterlik yapan Mustafa Nezihi İzmirlioğlu'nun ekibine dahil oldu. Mike Avrupa ve Amerika'da çeşitli suçlara karışmıştı. Gazetelere göre 1952'de Chicago'da bir banka soygunu sırasında polis tarafından vurulmuş, 2 yıl hapiste kaldıktan sonra sınır dışı edilmiş, 1959'da Türkiye'ye dönmüştü. Mike'ın işi resmi kurun 2-3 katına ulaşan kara borsada sahte dolar satmaktı. Tenha bir yere park ettiği otomobilin içinde sahte dolarları verip parayı alıyor, o anda bir işaretle ekipteki sahte polisler otomobille suçüstü yapıyor, kara borsa dolar almakla suç olduğu için kimse sahte dolar sattı diye şikayetçi olamıyor, kurban zararı sineye çekip sıvışıyordu. 6 Aralık 1962'de Levent'te polisler tarafından çevrilen 39.493 plakalı gösterişte 1959 Ford Thunderbird'ün içinde Mike ve Rocky vardı. Mike'ın üzerindeki zarftan 20 tane sahte 50 dolarlık banknot çıktı. 10 gün önce 2000 lira kefaletle bırakılan Rocky aynı gün evlenmiş, Thunderbird'ü de gelin arabası olarak kullanmıştı. Dipnot: sahte dolar süren şebeke yakalandı. Cumhuriyet, 7 Aralık 1962. Rocky, ben hapisten çıktıktan sonra ıslah oldum, bu işlerle alakam yok dedi. Olayın detayları ertesi gün çeteden Garabet Viken'in yakalanmasıyla anlaşıldı. Mike ve çetesi sahte dolarları Viken aracılığıyla tanıştıkları Lübnanlı Mustafa'yı döverek almışlardı. Beyrut'ta basılan dolarları İstanbul'da piyasaya sürmeye çalışan Mustafa'nın 9.000 doları gasp edilmişti. Olaya İnce Mehmet lakabıyla tanınan Mehmet Cantaş da karıştı. Türkiye'de piyasaya sürülen sahte dolarlar Avrupa'ya kadar yayılınca polis iz sürmüş ve Mike çetesine ulaşmıştı. Rocky Mike'dan işin inceliklerini öğrendi. Polisi de görmek gerekiyordu. Kuyumcu Yuvahim Duvarcıyan'ı Amerikan askeri kılığında Park Otel'de 40 bin lira dolandırdığında gözaltına alınmış, paranın 10 bin lirasını iade etmiş, 30 bin lirasını da getireceğini söyleyince emniyetin ikinci kısmı tarafından tuhaf biçimde serbest bırakılmıştı. Duvarcıyan şikayetini üçüncü kısmı yapınca tekrar gözaltına alındı. Yine de bir şey olmadı. Savcı delil yetersizliğinden serbest bıraktı. Mike ve Rocky 3 ay sonra döviz satma vaadiyle 34 bin lira dolandırılan bir antikacının şikayetiyle polisteydi. Mike kendisini suçlayan antikacı Vehbi'ye, "Asıl dolandırıcı sizsiniz, siz bu memleketin dövizini kaçırıyorsunuz" diye bağırmış, tarafları polis ayırmıştı. Hilton'da gerçekleşen bu tezgahta antikacının Amerika'nın subayı diye tarif ettiği ve fotoğraftan teşhis ettiği Rocky'den başkası değildi. Dipnot: Mike dolandırdığı antikacıyı suçladı. Cumhuriyet, 27 Haziran 1964. Rocky birkaç yıl sonra Mike'dan ayrılıp kendi ekibiyle çalışmaya başladı. Senaryodan sahte polisleri çıkarttı. Tekniği basitti. Amerikan subayı Türkiye'deki bütün yabancılar gibi dolarlarını resmi kur yerine kara borsada bozduruyor, biraz da ucuza veriyordu. Bir iki alışverişle güven sağlanıyor, ardından büyük partiyle tokat indiriliyordu. Senaryo iyi bir macera filmindeki gibi gerilimlere, kısa planlara, kopuşlara ve geçişlere dayanıyordu. Ucuz döviz hırsıyla gözü dönen kurbanın binlerce dolar yerine paketlenmiş gazete kağıdını satın alması sakin karşılanacak bir durum değildi. Ama şikayetçi olmak kaçakçılık suçunun itirafı olacağı için başlarını belaya sokmaları anlamına geliyordu. Döviz işinde dönemin 3 ünlü oteli Park Otel, Divan Oteli ve Hilton Oteli'ni kullanıyordu. Rocky otelleri avucunun içi gibi biliyor, garsonları cömert bahşişlerle tavlıyor, kaçacağı arka kapıyı, kestirme yolları ayrıntılarıyla hesaplıyordu. Gömleği, kravatı ve külotuna kadar Amerikan malı kullanıyor, mentollü salem sigarasını zippo çakmağıyla yakıyordu. Rocky Kunduzi ya da Zebra diye adlandırdığı kurbanlarını kara borsacılar ve gayrimeşru kazanç sahipleri arasından itinayla seçiyordu. Menderes döneminin her mahallede yetişen milyonerleri memleketi uçsuz bucaksız verimli bir tarla haline getirmişti. Rocky bu altın çağda sadece bir ayda her biri ortalama 5.000 Amerikan dolarından başlayıp 50.000 dolara kadar ulaşan 20-25 kulak kesiyordu. Daha çok Yahudi tacirleri kurban seçiyor, Başka birinin 5 milyarı yerine bir Yahudinin 100 milyonunu almayı tercih ederim. Dünyalar benim olur. Yahudi para kaptırdığını hiç kimseye, karısına bile anlatamaz diyordu. Bunu ırkçılık olarak görmüyor, hayranlık duyduğu, Yahudi zekasını alt etmekten haz duyduğunu söylüyordu. Fakat gerçek farklıydı. 1964 yılında doğruğa ulaşan Kıbrıs meselesi yüzünden ülkede milliyetçilik damarları kabarmış, özellikle varlıklı Rumlar, Ermeniler ve Yahudilere yönelik nefret her yana yayılmış, poliste ve adliyede de hissedilir olmuştu. Yer altındaki pek çok kişi gibi Rocky de rüzgarını bu öfkeyle doldurmayı biliyor, milliyetçi tribünlere oynamayı tercih ediyordu. 5.000 dolarlık bir parti Rocky için dönüm noktası oldu. Kurban Ayaz Paşa da bir malikanede oturan bir demir tüccarıydı. Rocky her zamanki gibi Amerikan askeriydi. PX olarak bilinen Amerikan ordu pazarından tüccarın Ayaz Paşa'daki malikanesine taşınan kasalarca içki, blue jeans, spor ayakkabı gibi malzemeler ve ara sıra piyasadan daha ucuza bozdurulan birkaç yüz dolar gereken güveni hemen sağladı. Sonra da ucuz kurdan dolar bozdurmak istediğini söyledi. Tüccar Amerikan askerine 5.000 dolar kadar dövize ihtiyacı olduğunu söyledi. Rocky avına son darbeyi indirmek için avucunun içi gibi bildiği divan otelini seçmişti. Ama aksilik bu ya. Tacir otele girmek istemedi. Rocky son model impalasını alıp taş kışlanın sağından aşağıya stada doğru inen toprak yola götürdü. Rocky ürkek bir Amerikan askeri gibi davrandı. Türk polisi çok fena, ben korkuyor, çabuk olmak. Tüccar sıcak dolarları bir an önce almak için aceleyle davrandı, alışveriş tamamlandı. Tüccar balyaların içinde düzgün kesilmiş kağıttan başka bir şey olmadığını anladığında Rocky dolap dereye varmak üzereydi. Fakat bir terslik oldu. Tüccar döviz işinden bahsetmemiş, bir Amerikan subayının kendisini son model bir otomobil satacağı vaadiyle 5.000 dolar dolandırdığını söylemişti. Olay ceza yasalarında düzenlenen bir suçun sınırlarına giriyordu. Rocky gözaltına alındı. Ancak diğer tanıkların olayın döviz alışverişinden başka bir şey olmadığını anlatması, tüccarı bir anda polisi aldatmak isteyen bir yalancı haline getirdi. Şikayet geri alındı ama Rocky ve öyküsü bütün gazetelerin birinci sayfalarını süslemişti. Rocky'nin fotoğrafı asayiş şubesindeki başkomiserin masasındaki camın altına bu olaydan sonra yerleştirildi. Artık beni bir Amerikan subayı dolandırdı diyen olursa hemen Rocky'nin fotoğrafı gösteriliyor ve olay aydınlanıyordu. Defalarca gözaltına alınan ve kimi zaman tutuklanan Rocky hemen her defasında iyi bildiği hukukun ince koridorlarına dalıp dolandırıcılık vakalarını kısa süreli birkaç mahkumiyetle atlattı. Kazancından resmi payları ayırması işini kolaylaştırıyor, bir tür himaye görmesini sağlıyordu. Rocky yeraltı dünyasında da sevilen bir isimdi. 22 Ekim 1964 günü Sultanahmet cezaevinde patlayan büyük isyanın nedenlerinden biri, içlerinde Rocky'nin de olduğu kimi mahkumların farklı cezaevlerinde sürülmesiydi. Elebaşılığını Kürt Hasan lakaplı Adalet Partili eski Kağıthane Belediye Meclisi üyesi Hasan Bozdağ'ın yaptığı ayaklanma 10 saat sürmüş, 16 polis, 4 jandarma eri ve bir gardiyanı rehin alan mahkumların isteklerinin kabul edilmesiyle sona erebilmiş, Güneyzobu'da ünlü kaçakçı Fahrettin Soysal'la birlikte sürüldüğü Paşa Kapısı cezaevinden Sultanahmet'e geri gelmişti. Birkaç yıl sonra Hilton Oteli'nin tuvaletinden fırlayıp bağırarak lobiye gelen yaşlı bir döviz taciri Rocky adını bir defa daha gazetelerin ilk sayfalarına taşıdı. Rocky Otel'in lobisinde Amerikalı teğmen Mackenzie rolünde kara borsacı Victor Maguna ile buluşmuştu. Plana göre tam para değiş tokuşu yapılacak yani Rocky'nin bir işaretiyle şef garson tepelerine dikilecek, detaylı olarak ne istediklerini sorarken tacirin paketi açmasına engel olacaktı. Bu sırada lobiyi dolduran polisler Rocky'nin telaşa kapılmasına yol açtı. Kendisi için geldiklerini zannetti. Döner kapıda Başbakan Süleyman Demirel belirince durumu anladı. Rocky Demirel yanından geçerken hemen ayağa fırladı ve selam durarak tekmilini verdi. James Mackenzie, E7 Perry Officer United States Navy. Bu Demirel'in hoşuna gitti. Durdu. Rocky'ye İngilizce kim olduğumu biliyor musun diye sordu. Rocky aynı ciddiyete cevap verdi. Evet efendim, Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel. Demirel, sizi tanıdığıma çok memnun oldum dedi. Elini uzattı, tokalaştılar. Masada olup biteni izleyen Victor Maguna telaşlanmıştı. Demirel ve yanındaki koruma polisleri uzaklaştığında alışverişi tamamlamak için tuvalete gittiler. Rocky kese kağıdı içine konmuş 440 bin lirayı aldı. Dolma dediği kağıt balyalardan oluşan dolar paketini Maguna'ya teslim etti. Lütfen içeride sayın diye kabine girmesini sağladı. Maguna kabine girer girmez Rocky tuvaletten çıktı. Arka kapının önünde şoförüyle motoru çalışır halde bekleyen Impala'ya atladığı gibi uzaklaştı. Victor Maguna'nın tuvalette 120 bin lira daha ucuza aldığını düşündüğü dolarlar yerine biçimli kesilmiş kağıt destelerini görünce lobiye fırlayarak feryat etmesi tatsızlık yarattı. Polisler durumu anlamışlardı. Maguna tutuklanma talebiyle çıkarıldı savcılıkta. Suçu teşebbüs halinde kaldığı için kara borsacılıktan paçayı kurtardı. Bir süre sonra da ülkeyi terk etti. Rocky ise şikayetçi kalmadığı için rahattı. Savcılık ve polis de azar yerine kahkaha işitti. Elbette bu kahkahalarda polisle geliştirdiği akçalı yakınlığın payı da vardı. Güneyzobu 1968 yılında mali polisin evine yaptığı baskınla gazetelerdeydi. Baskında 300 bin lira değerinde döviz ve birkaç silah yakalanmıştı. Rocky Pensilvanya Barosu Başkanı'nın kızı Elizabeth ile evlenmişti. Karısı hamileydi. Yakalanan paraların bir bölümü karısının drahoması, kalanı da Amerika'dan arkadaşı Jesse Martinez'indi ve kendisine emanet edilmişti. Martinez 10 yıl önce kendisine Rocky unvanını veren adamdı. Rocky İspanya'da yakalanan Mike'ı soran gazetecilere ben onunla kenefe bile gitmem. Yollarımız ayrıldı. Ben evli ve çoluk çocuk sahibi oldum. Tövbekârım. Mike benim için artık kara bir lekeden başka bir şey değildir diyordu. Rocky kendini sürekli yeniliyordu. Amerikalı subay rolünü 1970'lerin başında terk etti. Artık döviz bozdurmak isteyen Almancı işçi rolü yapıyordu. Çift kapı tekniği bu dönemde gelişti. Cihangir'deki daireye gelen müşterilere güvence için paraları duvara dayalı bir komodinin çekmecesine koyuyor, karşılığında Türk lirasını alıp bekleyin, parayı yatırıp geliyorum diyerek evden çıkıyordu. Komodinin içindeki paralar duvarın arka tarafından alınıyor, saatlerce bekleyen kurban ayıldığında bütün ekip sırra kadem basmış oluyordu. Rocky'nin suç dünyasının katı kurallarına ve ciddiyetine ters düşen huyları vardı. 8 milimetrelik bir kamera bulmuştu. Kurbanlarını olayın başından sonuna, özellikle paraların buharlaştığını anladığı ana kadar kamerayla görüntülüyor, olay yatıştıktan sonra bütün ekip bir araya gelip kahkaha içinde bu filmleri seyrediyordu. Bir polis baskında filmi yakalayınca epey zor anlar yaşadı. İnşaatı 1970 yılında başlayan Boğaz Köprüsü kariyerinde bir çığır açtı. Rocky Günaydın gazetesinde köprü inşaatının baş mühendisi İngiliz Gordon Field'la yapılan röportajı görmüştü. Hemen Perşembe pazarına gidip şık beyaz bir baret aldı, üzerine Gordon Field, Chief Engineer yazdırdı. Artık baş mühendisti. Senaryoya göre Boğaz Köprüsü'nün inşa eden İngiliz şirketi maaşları resmi kurdan değil, iki katından fazla olan kara borsada bozdurmak istiyordu. Bu senaryo gerçekten iyi çalışmış, Rocky 20'nin üzerinde adamı dolandırmıştı. Randevularını Ortaköy kıyısında veriyor, buluşmaya Gordon Field logolu bareti ve kasketli bir kaptanın kullandığı koca bir tekne ile geliyor, döviz tacirini de alıp tekneden Boğaz Köprüsü'nün inşa halindeki tabyalarını gösterip yanındakilere bağırıyor, emirler yağdırıyordu. Önemsiz alışveriş tamamlanınca tacir bir bavul dolusu paraya bakmasına fırsat verilmeden kıyıya bırakılıyor, Rocky ve ekibi tekneyle sırra kadem basıyordu. 1979 yılındaki bir tezgahın sonu kandı bitti. Tophane'deki Amerikan pazarında kaçak eşya işiyle uğraşan ve Beyoğlu'nda bir birahane sahibi olan Hüsamettin Yapar'a 30 bin mark karşılığı 810 bin lira satacaklardı. Su gibi Almanca konuşan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Levent Dirim Rocky'nin ekibindeydi. Ülker sokakta markları teslim edecekleri evde 810 bin lirayı alıp kaçtılar. Yapar Rocky'nin adamlarını tanımış, dolandırıldığını anlamıştı. Her yerde Rocky ve adamlarını aradılar, Beyoğlu'nu alt üst ettiler. Tophane'de karşılaştılar. Çıkan kavgada Yapar'ın adamlarından Mehmet Ölmez, Rocky'nin ekibinden 19 yaşındaki Levent Dirim'i bıçaklayarak öldürdü. Sanıklar yakalandığında olayın Oflu İsmail ile Rocky arasında 1 milyon liralık bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyleyecekti. Rocky aranırken 7 ay sonra İranlı bir döviz tacirinin şikayetiyle İstinye'de yakalandı. Kendisine dolandırıcı denilmesine itiraz etti. Gazetecilere bana şunu bunu diyebilirsiniz ama kesinlikle dolandırıcı diyemezsiniz. Bir kunduzi galiba İran tebaalıymış. Bir döviz işine karışıp yakalanmış, benim adımı vermiş. Hakkımda tutuklama kararı vermişler. Halbuki polis abilerim beni bilir, olayla ilgim yok. Şunu söyleyeyim, bana dolandırıcı diyenler beşeriyetin yüz karasıdır diye açıklama yaptı. Rocky her dönemde farklı yollar bularak ekonomik mücahitliğini sürdürdü. 24 Ocak kararlarından sonra başlayan ihracat seferberliğinde Almanya'dan kesin dönüş yapıp elindeki markları kara borsadan bozdurmak isteyen işçi oluyordu. 1981 yılında 7 milyon liralık bir vurgun yapınca polis adamlarından 14 kişiyi gözaltına aldı. İçlerinde eski polis memurları, hatta bir milli güreşçi de vardı. Rocky yakalandığında ben bu işin doktoruyum. Adamlar saf olmasın da dolandırılmasınlar. Hiçbir zaman fakirleri dolandırmadım. İşim zenginlerledir. Aldığım paraları nasıl olsa onlar kolay yolla kazanıyor diyordu. 2 yıl sonra bu defa Isparta'da ortaya çıktı. Almanya'da süpermarketleri olan bir gurbetçiydi ve elindeki 40 milyon lira değerindeki markları 35 milyona verecekti. Çantasına doldurduğu 35 milyon lirayla Rocky'nin bulunduğu eve gelen kuyumcuyu kapıda Rocky'nin babası rolündeki dolandırıcı karşıladı. Telaşla kalp krizi geçiriyorsan burada bekle dedi. Çantayı aldı ve içeri girdi. Kuyumcu biraz bekledikten sonra dayanamayıp eve girdiğinde bomboş bir daireyle karşılaştı. Arka kapıya çıktı, Rocky ve adamının arabayla uzaklaştığını gördü. 1990 yılında tutuklandığında Bursa cezaevinden sahte belgeyle kendini tahliye ettirdi. 2 yıl kadar kaçak gezdi. 1992 yılında yine bir tezgah için Beşiktaş'ta Yıldız Sarayı lojmanlarında otomobil plakası değiştirirken görüldü ve polise ihbar edildi. Rocky ihbar edildiğinden habersizdi. Boğaz Köprüsü'ne girdi, Beylerbeyi çıkışında yolu polis tarafından kesildi ve aniden yaylım ateşine uğradı. Kendisini arabadan dışarı zor attı. Yuvarlanarak Beylerbeyi Sarayı'nın önüne kadar indi, ancak orada yakalandı. Polisler takip ettikleri adamın yasa dışı dev sol örgütünün lideri Dursun Karataş olduğunu zannetmişlerdi. Gerçek kimliği anlaşıldığında adamın son 2 yılda 9 kişiyi 660 milyon lira kadar dolandırdığı ortaya çıktı, tutuklandı. Rocky bu olaydan mucize eseri kurtuluşunu bir işaret olarak gördü, bir daha asla diye yemin edip kendisini emekliye ayırdı. 1995 yılında hapisten çıktı ve Cihangir'de daha önce pek çok tezgah kurduğu binanın altında Ab-ı Hayat Hazal Su İstasyonu'nu açtı. Artık sadece su satıyordu. 1994 yılında bir televizyon kanalında yayınlanan Hırsız Var adlı programın danışmanlığını üstlendi. Yılmaz Köksal'ın sunduğu programda Rocky hem hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarını tekniği, yaratıcılığı açısından değerlendiriyor hem de kendi hikayelerini anlatıyordu. Güney Zobu 2021 yılında yakalandı, amansız bir hastalık yüzünden hayatını kaybetti. Geriye yazmaya başladığı anılarını ve Rocky efsanesini bıraktı. 20. Ayrımın sonu. Sayfa 194.